Ayrım 34, Cehennem, Dan Brown, sayfa 473, 85. Bölüm. Robert Langdon Atatürk Havalimanı'na İstanbul'un şehir merkezine bağlayan, sahil yolunda hızla ilerleyen minibüsün penceresinden dışarı boş gözlerle bakıyordu. İsviçreli yetkililer gümrükten geçişi kolaylaştıracak bir düzenleme yapmışlar, böylelikle Langdon, Sinski ve gruptaki diğerleri birkaç dakika içinde yola koyulabilmişlerdi. Sinski amir ile Ferris'e diğer DSU çalışanlarıyla birlikte C-130'da kalıp Sienna Brooks'un yerini aramaya devam etmelerini söylemişti. Kimse Sienna'nın İstanbul'a vaktinde gelebileceğine inanmasa da Zobrist'in Türkiye'deki müritlerinden birini arayıp Sinski'nin ekibi müdahale etmeden o kaçık planı gerçekleştirmek için yardım istemiş olabileceğinden korkuyorlardı. Sienna gerçekten de toplu katliam yapabilir mi? Langdon hala gün içinde olanları kabul etmekle zorlanıyordu. Bunu yapmak acı verse de gerçekleri kabul etmek zorundaydı. ''Sen onu hiç tanımadın Robert, seninle oyun oynadı.'' İnceden bir yağmur yağmaya başlayınca cam sileceklerinin yineleyen sesini dinleyen Langdon birden yorulduğunu hissetti. Sağ tarafındaki Marmara Denizi'nde ilerleyen lüks yatların ve ilerideki limana girip çıkan dev tankerlerin ışıklarını görebiliyordu. Sahil boyunca uzanan ışıklı minareler, kubbeli camilerin üzerinde yükseliyor, modern ve layık bir şehir olmakla birlikte kökeninde hala dinin yaşadığını hatırlatıyordu. Langdon 15 kilometrelik bu yolun Avrupa'daki en güzel yollardan biri olduğunu düşünürdü. İstanbul'un eskiyle yeni karşılaşmasının mükemmel bir örneği olan cadde, kısmen ismini aldığı adamdan, John F. Kennedy, 1600 yıl önce yapılmış olan Bizans surlarının yanından ilerliyordu. ABD Başkanı yıkılan imparatorluğun küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün hayranıydı. Eşsiz bir deniz manzarası sunan Kennedy Caddesi, ağaçlıklı ve tarihi mekanları arasından kıvrılıyor, Yeni Kapı iskelesini geçtikten sonra boğaza dönerek oradan kuzeydeki Haliç'e doğru ilerliyordu. İşte müstahkem bir mevkide beliren Osmanlıların gözdesi Topkapı Sarayı şehrin üzerinde yükseliyordu. Boğaz içine hakim görüş alanıyla bu saray turistlerin en sevdiği yerlerden biriydi. Hazreti Muhammed'e ait olduğu söylenen bir hırka ve kılıcın da dahil olduğu Osmanlı hazinesine ve manzaraya bakmak için buraya akın ediyorlardı. Varacakları yeri gözünde canlandıran Langdon, oralara kadar gitmeyeceğiz diye düşündü. Şehrin merkezinden yükselen Ayasofya fazla uzakta değildi. Kennedy Caddesi'nden çıkıp kalabalık şehre doğru girerlerken sokak ve kaldırımlardaki insanlara bakan Langdon gün boyunca geçen konuşmaları düşünmeye başladı. Aşırı nüfus, veba, Zobrist'in sapık emelleri. Bu TTD ekibinin nereye gittiğini öğrenmiş olsa da şu ana kadar tam olarak anlamış değildi. İşin kalbine gidiyoruz. Yavaşça çözünen sarı kahverengi sıvı torbasını hayalinde canlandırırken bu duruma gelmeyi nasıl becerdiğini merak etti. Sienna ile birlikte Dante maskesinin arkasında buldukları tuhaf şiir onu buraya, İstanbul'a getirmişti. TTD ekibini Ayasofya'ya yönlendirmişti ama oraya vardıklarında onları daha fazla işin beklediğini biliyordu. Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı muzeyonunda ve kulağını yere daya. Dinle suyun şırıltısını, batık sarayın derinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları. Langdon Dante'nin cehennemindeki son kantonun benzer bir manzarayla bittiğini bildiğinden yeniden endişelenmeye başladı. Yeraltı dünyasında uzun bir süre geçirdikten sonra Dante ile Vergilius cehennemin en dip noktasına geliyorlardı. Çıkışı olmayan bu yerde ayaklarının altındaki kayaların arasında akan suların şırıltısını duyuyor, çatlaklarla yarıkların arasından akan suyu takip ediyor ve sonunda güvenliğe çıkıyorlardı. Dante şöyle yazmıştı: Bir yer vardır ki gözle görülmez, kendi uyduğu kayadan hafif bir meyille inen küçük bir ırmağın şırıltısıyla anlaşılır varlığı. Işık dünyasına dönmek için bu gizli patikaya girdik. Dante'nin çizdiği manzara belli ki Zobrist'e ilham vermişti. Yalnız kendi uygulamasında Zobrist her şeyi baş aşağı etmişti. Langdon ve diğerleri suyun şırıltısını takip edeceklerdi. Ama Dante'nin aksine cehennemden uzaklaşmayacak, içine doğru gideceklerdi. Minibüs dar sokaklardan ilerleyip kalabalık mahallelere girerken Langdon salgının merkezi olarak Zobrist'i, İstanbul'u seçmeye yönelten yanlış mantığı anlamaya başladı. Doğunun batıyla buluşması, dünyanın dört yol ağzı. Tarih boyunca İstanbul defalarca nüfusun büyük çoğunluğunu öldüren salgınlara yenik düşmüştü. Aslına bakılacak olursa hastalığın günde 10.000'den fazla kişiyi öldürdüğü, kara ölümün son safhalarında bu şehre imparatorluğun veba merkezi denilmişti. Osmanlı'dan kalma pek çok tabloda Taksim'deki arazilere cesetleri gömmek için veba çukurları açan şehirliler resmedilmişti. Langdon tarih tekerrürden ibarettir diyen Karl Marx'ın yanılmış olmasını diledi. Yağmurlu sokaklardaki bir haber insanlar akşam telaşına düşmüşlerdi. Güzel bir Türk kadını çocuklarını yemeğe çağırıyordu. İki yaşlı adam bir kahvehanenin önünde akşam kahvelerini yudumluyorlardı. İyi giyimli bir çift şemsiyenin altında el ele yürüyordu. Konsere geciktiği anlaşılan smokinli bir adam otobüsten inip ceketinin altında tuttuğu keman kutusuyla sokaktan aşağı koşuyordu. Langdon her birinin hayatını nasıl geçirdiğini tahmin etmeye çalışarak etrafındaki yüzleri incelemeye başladı. Topluluklar bireylerden meydana gelir. Yüzünü pencereden çevirip gözlerini kapatırken sağlıksız düşünceleri aklından uzaklaştırmaya çalıştı. Ama yeteri kadar hasar almıştı. Zihninin karanlıklarında istenmeyen bir görüntü belirdi. Vebanın, sefaletin ve işkencenin deniz kenarındaki bir şehri yerle bir edişini tasvir eden Bruegel'in ölümün zaferi tablosu. Minibüs sağdaki Torun Caddesi'ne dönünce Langdon geldiklerini sandı. Sol tarafında sisin ardında büyük bir cami görünüyordu. Ama burası Ayasofya değildi. Çok sayıda şerefesi bulunan gökyüzüne yükselerek sipsivri bir tepeyle son bulan kalem benzeri minareyi gören Langdon, Sultanahmet Camii'ni hemen tanıdı. Daha önceleri Sultanahmet Camii'nin peri masalından çıkmış gibi görünen şerefeli minarelerinin Disney World'deki Cinderella şatosuna ilham verdiğini okumuştu. Sultanahmet Camii İngilizce'de Mavi Cami anlamına gelen Blue Mosque ismini iç duvarlarını kaplayan göz alıcı mavi çinilerden almıştı. Hızla ilerleyen minibüs Kabasakal Caddesi'ne dönüp Sultanahmet Camii ile Ayasofya arasındaki Sultanahmet Meydanı boyunca giderken Langdon yaklaştık diye düşündü. Yağmur damlalarının ıslattığı ön camdan gözlerini kısarak bakan Langdon ufukta Ayasofya'yı görmeye çalıştı ama yağmur ve araba farları görüşünü engelliyordu. Daha da kötüsü caddedeki trafik iyiden iyiye tıkanmaya başlamıştı. Langdon ileride fren ışıklarından başka bir şey göremiyordu. Şoför bir etkinlik olmalı dedi, galiba konser var, yürüyerek daha çabuk gidersiniz. Sinski ne kadar uzaklıkta diye sordu. Şuradaki parktan geçeceksiniz, 3 dakika, çok güvenlidir. Brüder'e başını sallayan Sinski TTD ekibine döndü. Siz minibüste kalın, binaya mümkün olduğunca yaklaşın, ajan Brüder birazdan sizinle temasa geçecek. Bunun ardından Sinski, Brüder ve Langdon minibüsten inip sokağa çıktı ve parka yöneldi. Sultanahmet Parkı'ndaki geniş yapraklı ağaçlar grup patikada yürürken onları yağmurdan bir miktar koruyordu. Yürüyüş yollarına, ziyaretçileri parkın ilgi çekici yerlerine yönlendiren tabelalar yerleştirilmişti. Luxor'dan getirilen bir Mısır dikili taşı, Delfi'deki Apollon mabedinden getirilen yılanlı sütun, Bizans İmparatorluğu zamanında sıfır noktası kabul edilerek tüm mesafelerin ölçüldüğü milyon taşı, Million anıtı. Sonunda ağaçların arasından çıkıp parkın ortasını belirleyen yuvarlak bir havuzun yanına geldiler. Açıklıkta dikilen Langdon gözlerini kuzeydoğuya dikti. Ayasofya, binadan çok bir dağı andırıyordu. Yağmurda parıldayan Ayasofya'nın dev cüssesi kendi başına bir şehir gibiydi. Kenarları gümüş grisi, inanılmayacak kadar geniş merkez kubbesi, çevredeki diğer kubbeli binaların üstünde duruyor gibiydi. Her birinin tek şerefesi ve gümüş grisi bir alemi bulunan dört minare, binanın köşelerinden yükseliyordu. Merkez kubbeden o kadar uzaktılar ki aynı yapıya ait olduklarına inanmak güçtü. Şu ana kadar sabit hızla koşmakta olan Sinski ile Brüder aniden durup gözlerini yukarı kaldırmaya başladılar. Zihinleri karşılarında duran yapının yüksekliğini ve genişliğini algılamakta güçlük çekiyordu. ''Aman Tanrım!'' Brüder hayretle söylendi. ''Burayı mı arayacağız?'' 86. Bölüm. Amir park halindeki C-130 nakliye uçağının içinde volta atarken burada esir tutuluyorum diye düşünüyordu. Sinski'nin tamamıyla kontrolden çıkmadan önce krizi önlemesine yardım etmek için İstanbul'a gelmeyi kabul etmişti. Sinski ile işbirliği yapmadan istemeden bulaştığı bu kriz yüzünden alabileceği cezayı hafifletebileceğini düşünmüştü. Ama şimdi Sinski beni göz altında tutuyor. Uçak Atatürk Havalimanı'nın devlete ait hangarına park eder etmez Sinski ve ekibi uçaktan inmiş ve DSÖ'nün direktörü, amir ve birkaç konsorsiyum çalışanına uçakta kalmalarını emretmişti. Amir hava almak için dışarı çıkmaya teşebbüs edince buz gibi ifadeli pilotlar tarafından önü kesilmiş ve kendisine Doktor Sinski'nin herkesin uçakta kalmasını rica ettiği hatırlatılmıştı. Geleceğinin belirsizliğinin farkında olan amir bir koltuğa çökerken hiç iyi değil diye düşündü. Amir kukla oynatıcısı olmaya alışmıştı. İpleri çeken son güç her zaman kendisi olmuştu ama şimdi aniden tüm gücü elinden alınmıştı. Zobrist, Sienna, Sinski hepsi ona karşı gelmişti. Hatta kendi çıkarları için kullanmışlardı. Şimdi nakliye uçağının tuhaf penceresiz hücresinde tutsak olan amir, şansının tükenip tükenmediğini, şu anki durumunun hayatı boyunca yaptığı sahtekarlıkların bir karşılığı olup olmadığını sorguluyordu. ''Hayatımı kazanmak için yalan söylüyorum. Ben yanlış bilgi satıcısıyım.'' Amir bu dünyada yalan satan tek kişi olmamasına rağmen kendisini göldeki en büyük balık gibi görüyordu. Küçük balıklar farklı bir türdü ve amir onlarla arasında bir ilişki kurulmasından bile hoşlanmıyordu. İnternetten bulunabilecek Alibi Company ve Alibi Network gibi şirketler dünya çapında sadakatsiz eşlere paçayı kurtarmanın yollarını sunarak servet kazanıyorlardı. Müşterilerinin kocalarına, karılarına veya çocuklarına hissettirmeden ortadan kaybolmaları için zamanı durdurma sözü veren bu şirketler yalan ve kandırmaca konusunda ustaydılar. Sahte iş toplantıları, sahte doktor randevuları, hatta sahte düğünler kurgulayıp bunları destekleyen sahte davetiyeler, broşürler, uçak biletleri, otel onay formları hazırlıyorlardı. Hatta Alibi Company'nin şirketinde çalışan ve eğitimli profesyonellerin bir resepsiyonist veya kandırmacanın gerektiği diğer kişiler gibi cevapladıkları özel bağlantı numaraları bile sağlıyorlardı. Ancak amir vaktini asla böyle önemsiz işler için harcamamıştı. Sadece büyük çaplı dalaverelerle uğraşmış, en iyi hizmeti almak için milyonlarca dolar ödeyebilecek olanlarla iş yapmıştı. Hükümetler, büyük şirketler, aşırı zengin VIP'ler. Bu müşterilerin amaçlarına ulaşabilmeleri için konsorsiyumun varlıkları, personeli, tecrübesi ve yaratıcılığı her zaman emirlerine amade oluyordu. Ama hepsinden önemlisi onlara reddetme imkanı tanınıyor, dalaverelerini desteklemek için uydurulan kandırmacalarla asla bir ilgilerinin kurulmayacağına dair garanti veriliyordu. Amaç ister borsayı yükseltmek, ister bir savaşı meşrulaştırmak, ister bir seçimi kazanmak veya bir teröriste tuzak kurmak olsun, dünyanın siyasal güçleri halkın bakış açısını şekillendirmek için sahte bilgi komplolarına güveniyorlardı. Her zaman böyle olmuştu. 60'lı yıllarda Ruslar sahte bir casusluk şebekesi kurmuş ve istihbarat değiş tokuşunda İngilizlere yıllarca yanlış bilgi vermişlerdi. 1947 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri dikkatleri Roswell, New Mexico'da yaşanan bir uçak kazasından uzaklaştırmak için ayrıntılı bir UFO aldatmacası kurgulamıştı. Ve kısa bir süre önce tüm dünyaya Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu inandırılmaya çalışılmıştı. Amir yaklaşık 30 yıldır nüfuzlu insanların güçlerini korumalarına, yeniden ele geçirmelerine ve arttırmalarına yardım ediyordu. Kabul ettiği işler konusunda son derece dikkatli davransa da her zaman bir gün yanlış işi kabul edeceğinden korkmuştu. Ve işte o gün gelmişti. Amir her destansı çöküşün tek bir ana bağlı olduğuna inanırdı. Tesadüfi bir karşılaşma, kötü bir karar ve gereksiz bir bakış gibi. Kendi durumunda bu anın yaklaşık 12 yıl önce paraya ihtiyacı olan genç bir tıp fakültesi öğrencisini işe almayı kabul ettiğinde yaşandığını düşünüyordu. Genç kadının keskin zekası, şaşırtıcı lisan kabiliyeti, doğaçlama yeteneği onun konsorsiyumda bir anda sivrilmesine neden olmuştu. Sienna Brooks doğuştan yetenekliydi. Sienna onun çalışma şeklini anında anlamıştı ve Amir genç kadının sır saklamaya yabancı olmadığını hissetmişti. Sienna yaklaşık 2 yıl onun için çalışarak tıp fakültesi harcını ödemesine yardım edecek yüklü bir para kazanmıştı ve sonra aniden işten ayrılacağını söylemişti. Dünyayı kurtarmak istiyordu ve bunu orada yapamazdı. Amir Sienna Brooks'un 10 yıl sonra karşısına çıkacağını ve yanında büyük bir hediye, aşırı zengin bir müşteri getireceğini asla tahmin etmemişti. Bertrand Zobrist, Amir onu hatırlayınca tüyleri diken diken oldu. Bu Sienna'nın hatası, baştan beri Zobrist'in planına ortaktı. C-130'un Eyrit'i toplantı masasında konuşmalar alevleniyordu. DSU memurlarından bazıları telefonda konuşuyor, bazıları da aralarında tartışıyorlardı. İçlerinden biri telefona doğru bağırarak, ''Sienna Brooks mu?'' dedi, ''Emin misiniz?'' Memur kaşlarını çatarak bir süre dinledi. ''Pekala bana detayları verin, bekliyorum.'' Ahizeyi eliyle kapatıp meslektaşlarına döndü. ''Görünüşe bakılırsa Sienna Brooks bizden kısa bir süre sonra İtalya'dan ayrılmış.'' Masadaki herkes kaskatı kesildi. Bir kadın memur nasıl diye sordu. Hava alanını, köprüleri, tren istasyonunu abluka altına almıştık. Telefondaki memur Niccelli Havaalanı diye cevap verdi. Lido'daki. Kadın başını iki yana sallayarak mümkün değil dedi. Niccelli çok küçük, dışarı uçuş yok. Sadece yerel helikopter turlarına açık ve... Sienna Brooks bir şekilde Niccelli'de hangarda duran özel bir jete binmeyi başarmış. Detayları araştırıyorlar. Ayze'yi tekrar ağzına götürdü. ''Evet buradayım, ne buldunuz?'' Son bilgileri dinlerken omuzları aşağı düştü ve sonunda oturmak zorunda kaldı. ''Anlıyorum, teşekkür ederim.'' Görüşmeyi bitirdi. Meslektaşları meraklı gözlerle ona bakıyorlardı. Adam gözlerini ovuşturarak ''Sienna'nın jeti Türkiye'ye doğru geliyormuş.'' dedi. İçlerinden biri o zaman Avrupa Hava Nakliye Komutanlığı'nı ara dedi. ''Jeti geri döndürsünler.'' Adam başını salladı. ''Yapamam. 12 dakika önce buradan sadece 20 kilometre uzakta olan özel Hezarfen havaalanına inmiş ve ortadan kaybolmuş.'' 87. Bölüm. Yağmur artık Ayasofya'nın kubbesini dövüyordu. Yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi olmuştu. Bugün bile daha büyük bir şeyi hayal etmek güçtü. Burayı yeniden gören Langdon, İmparator Justinianus'un Ayasofya'yı tamamlayınca bir adım geri gidip gururla ''Süleyman, seni geçtim.'' dediğini hatırladı. Sinski ile Brüder yaklaştıkça daha da yükselen bu anıt yapıya doğru kararlı adımlarla ilerliyordu. Buradaki patikaların kenarlarına Fatih Sultan Mehmet'in ordularının kullandığı toplar dizilmişti. Bu dekor binanın fetih zamanında kanlı sahnelere şahit olduğunu ve binanın daha sonra galip gelen güçlerin manevi ihtiyaçlarına hizmet ettiğini hatırlatıyordu. Güney cepheye yaklaştıklarında Langdon sağ tarafındaki 3 kubbeli silo benzeri eklentilere baktı. Bunlar padişahların türbeleriydi ki içlerinden biri 100'den fazla çocuğu olduğu söylenen 3. Murat'a aitti. Çalan cep telefonu sessizliği bozdu. Ajan Brüder telefonunu çıkarıp arayanın kim olduğuna baktıktan sonra kısa bir cevap verdi. ''Bir şey var mı?'' Söylenenleri dinlerken başını hayretle iki yana salladı. Bu nasıl olur? Biraz daha dinleyip içini çekti. Tamam, bana haber verin, içeri giriyoruz. Telefonu kapattı. Sinski ne olmuş diye sordu. Etrafa bakınan Brüder, gözlerinizi açık tutun dedi. Başkaları da olabilir. Bakışlarını yeniden Sinski'ye çevirdi. Galiba Sienna Brooks da İstanbul'daymış. Langdon adama baktı. Hem Sienna'nın Türkiye'ye gelmenin bir yolunu bulmuş olmasına hem de Venedik'ten kaçabilmesine şaşırmıştı. Bertrand Zobrist'in planı gerçekleşsin diye yakalanmayı ve hatta ölmeyi göze alıyordu. Onun kadar endişeli görünen Sinski, Brüder'e daha fazla soru sormaya hazırlanıyormuş gibi derin bir nefes aldı ama yeniden düşününce vazgeçip Langdon'a döndü. Ne taraftan? Langdon binanın sol taraflarında kalan güneybatı köşesini gösterdi. Şu tarafta dedi. Müzedeki bağlantılarıyla buluşma yeri namazdan önce Müslümanların abdest aldığı gösterişli bir şadırvandı. Onlar yaklaşırken bir adam "Profesör Langdon" diye seslendi. Çeşmenin üstünü örten sekizgen çatının altından çıkan Türk adam gülümsüyordu. Kollarını heyecanla salladı. "Profesör, buradayım." Langdon ile diğerleri hemen yanına gittiler. "Merhaba, ismim Mirsat" derken İngilizceyi aksanlı konuşan sesinden heves taşıyordu. Hafifçe dökülmüş saçları, öğretmen gözlükleri ve gri takım elbisesiyle ince bir adamdı. "Büyük şeref duydum." Mirsat'ın elini sıkan Langdon, "O şeref bize ait" dedi. "Bu kadar kısa sürede böyle misafirperverlik gösterdiğiniz için teşekkürler." "Evet, evet." Mirsat'ın elini sıkan Doktor Sinski, "Ben Elizabeth Sinski" dedi ve Brüder'i gösterdi. "Ve bu bey de Christoph Brüder. Profesör Langdon'a yardım etmek için buradayız. Uçağımız geciktiği için üzgünüm. Bizi ağırladığınız için çok naziksiniz." "Lütfen, lafı bile olmaz." Mirsat coşkusunu belli ediyordu. "Profesör Langdon için her zaman özel bir tur rehberliği yapabilirim. Onun yazdığı İslam dünyasındaki Hristiyan sembolleri kitabı, müzenin hediyelik eşya dükkanında en sevilen kitaplardan biri." Langdon gerçekten de öyle mi diye düşündü. Şimdi bu kitabın yeryüzünde bulunduğu bir yeri öğrenmiş oldum. "Başlayalım mı?" diye soran Mirsat onlara peşinden gelmelerini işaret etti. Küçük bir açık alandan ilerleyen grup normal turist girişinden geçip binanın asıl ana girişine doğru ilerledi. Devasa bronz kapıları olan üç kemerli geçit. Silahlı iki güvenlik görevlisi onları bekliyordu. Mirsat'ı görünce kapılardan birini açtılar. Langdon'un aşina olduğu birkaç Türkçe sözden birini söyleyen Mirsat, "Sağ olun" dedi. Bu kibar bir teşekkürdü. Grup girince görevlilerin arkalarından kapattığı ağır kapıların sesi içeride yankılandı. Langdon ile diğerleri şimdi Ayasofya'nın narteksinde duruyorlardı. Burası Hristiyan kiliselerinde sıklıkla rastlanan ve ilahi olanla olmayan arasında tampon görevi gören dar bir bekleme odasıydı. Langdon bunlara genellikle dini hendek derdi. Grup karşı tarafta duran başka bir dizi kapıya doğru yürüdü ve Mirsat içlerinden birini açtı. Langdon bu kapının arkasında görmeyi beklediği mabet yerine ilkinden biraz daha büyük olan ikinci bir narteks gördü. Ayasofya'nın dış dünyadan iki seviyede korunduğunu unutmuş olan Langdon, "Exo Narteks" diye düşündü. Duvarları zarif şamdanların ışığında parlayan cilalı taştan yapılmış olan Exo Narteks, ziyaretçiyi göreceklerini hazırlar gibi diğer Narteks'ten daha gösterişliydi. Bu sakin yerin son bulduğu yerde üzerinde harikulade mozaiklerin yer aldığı dört kapı vardı. Langdon her zaman bu mozaiklerin hayranlık verici olduğunu düşünürdü. Mirsat en geniş kapıya doğru yürüdü, bronz kaplı devasa bir giriş. Coşkuyla "İmparator Kapısı" diye fısıldadı. Bizans zamanında bu kapıyı sadece imparator kullanabiliyordu. Turistler genellikle buradan geçmez ama bu özel bir gece. Mirsat kapıya uzandıktan sonra duraksadı. "Girmeden önce sormak istiyorum" diye fısıldadı. "İçeride görmek istediğiniz özel bir şey var mı?" Langdon, Sinski ve Brüder birbirlerine baktılar. Langdon "Evet" dedi. "Elbette görülecek çok şey var ama biz Enrico Dandolo'nun mezarıyla başlamak istiyoruz." Mirsat sanki yanlış anlamış gibi başını yana eğdi. "Anlayamadım. Dandolo'nun mezarını mı görmek istiyorsunuz?" "Evet, öyle." Mirsat kederlenmiş gibi baktı. "Ama bayım, Dandoğlu'nun mezarı çok yalındır. Ne sembol vardır ne de başka bir şey. Görülecek en güzel yer olduğunu söyleyemem. Langdon kibarca bunu biliyorum dedi. Yine de bizi oraya götürebilirseniz çok memnun olacağız. Uzun bir süre Langdon'ı inceleyen Mirsat bakışlarını kapının tam üstündeki mozaiğe kaldırdı. Mozaikte Pantokrator İsa'nın resmi vardı. Sağ eliyle kutsarken sol elinde yeni ayeti tutan İsa'nın ikonik görüntüsü. Sonra sanki birden aydınlanmış gibi Mirsat'ın dudakları bilmiş bir tebessümle kıvrıldı ve parmağını sallamaya başladı. ''Akıllı adamsınız, çok akıllı.'' Langdon baka kalmıştı. ''Anlayamadım.'' ''Endişelenmeyin profesör'' dedi. ''Kimseye gerçekten neden burada olduğunuzu söylemeyeceğim.'' Sinski ile Brüder Langdon'a şaşkınlıkla baktılar. Mirsat kapıyı açıp onları içeri alırken Langdon sadece omuzunu silkebildi. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 486.